Kutsal İsyan 4, 18. ayrım, sayfa 284. Mustafa Kemal sordu. Elyevim orada vaziyete hakim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz var? Orada Erkan-ı Velayet'ten Şayan-ı İtimat kim vardır? Yeni tayin olup İnebolu'ya geldiği haber alınan valinin ismi nedir? Halen vilayete hakimim. Herhalde kongrenin müzahir olarak beni temvir etmesi lazımdır. Tayin olunan vali Konya valiliğinden müteakayit, gayet eski bir zat olduğu rivayet olunur. İsmi Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişi çıkarır, bir tabur ve 4 makinalı tüfekli bir mitralyöz bölüğünden ibarettir. Halk ile henüz görüşülmemiştir. Erkan-ı Vilayet'ten Defterdar Ferit Bey vardır. Şimdi bizzat vali vekaletini deruhte buyurunuz ve bütün kuvayı askeriye ve mülkiyeyi elinize almaya tamamen salahiyettarsınız. Gelmekte olan valiyi derhal tevkif ettirecek tedabiri seria ittihaz buyurunuz. İcraatınıza fiilen mümenanet edenlere karşı bila tereddüt silah istimal ettiriniz. Vilayet defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığım Ferit Bey ise size muavenet etmesi lazımdır. Bolu mutasarrıfına aldığınız vaziyeti ve salahiyeti şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı aynı veçiyle hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop mutasarrıfı Masar Tevfik Bey'e de benim tarafımdan aynı talimatı veriniz. Yanınızda hangi şifre miftahı vardır? Vali vekaletini defterdar Ferit Bey'e vereceğim. Kendim deruhte edemeyeceğim. Bildiğiniz Ferit Bey'dir. Sinop mutasarrıfı bildiğinizdir. Kendisi azledilmiştir. Vekalet jandarma tabur kumandanı Remzi Bey'dedir. Masar Tevfik Bey'in Sivas'ta olduğu bildiriliyor. Şifre miftahı Mevkuf Alay kumandanındadır. Talep edildi. Alacağım cevaba göre arz ederim efendim. Yanınızda başka şifre miftahı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir? Vaziyetten malumatlar mıdır? Vaziyetten malumatı yoktur. Şimdi çağrıldı, gelecektir. Ben hiç şifre miftahı almadım. Çünkü tevkif edileceğini bilmiyordum. Makam şifresiyle yazarım, ümidindeyim. Oradaki jandarma tabur kumandanı kimdir? Ne kadar jandarma kuvveti vardır? Emriniz altına girdi mi? Jandarma tabur kumandanı Emin Bey yanımda ve benimle teşriki mesai etmiştir. Mevcudu 40 tanedir. Piyade tabur kumandanı Şerif Bey kendisi biraz budala olduğundan şimdilik tevkif edilmiştir. Jandarma tabur kumandanı Emin Bey yüzbaşıdır. Defterdar Ferit Bey geldi yanımdadır. Emin Bey'i biraz anlatır mısınız? 318 Neşetli Üsküplü Emin tanırsınız. Mahsus ellerinizden öpüyorlar. Emin Efendi'yi tanırım. Ferit Bey'e vaziyeti anlattınız mı? Mühim hususat makam şifresiyle bildirilebilir. Sinop mutasarrıf vekili olan jandarma kumandanı şayan-ı emniyet olmadığı takdirde onun yerine sizce tensip olunacak münasip birinin vekalete geçirilmesi esbab ve tedabirinin istikmali düşünülmelidir. Muavenete ihtiyaç görüyor musunuz? Kuvvete ihtiyaç görüp görmediğimi bilahare arz edeceğim. Jandarma tabur kumandanı yeni geldiği için ahvali malum olamamıştır efendim. Görüşme burada bitiyordu. Yalnız Mustafa Kemal, Albay Osman Bey ile Ferit Bey'e ayrıca şöyle bir telgraf çekti. Tedabir ve icraatınızda muvaffakiyet temenni ederim. Bizi vaziyetinizden ve gelmekte olan valinin tevkif edildiğinden haberdar buyurmanızı intizar eylerim. Mustafa Kemal. Kastamonu yolunda bilinmeyene gidiş. Bir milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için ölçü bulunamaz. Mustafa Kemal. Teğmen Seyfettin atını dolu dizgin sürerek kolordu merkezine gidiyordu. 23 yaşındaki Teğmen'in düşünceleri merakın karanlık labirentlerinde bir çıkış yeri arayarak boşuna dolaşıp duruyordu. Atından 100 kez hızlı koşan düşünceleri çok ivedi çağrılışının nedenini çözemeyecek, kolordu'da bu merak daha da katmerlenerek onu bir serüvenin içinde çözüm aramaya doğru götürecekti. 15 Eylül 1919 gününün bu ikindi üstü, tozlu ve durgun Ankara havasını serin bir su gibi iki yana ayırarak koşan hayvan, genç Teğmen'i Kolordu'ya eriştirmekte gecikmedi. Kendisini çağıran kuyrukta kurmay binbaşı Halis Bey'i bıyıktay görmesi bildiriliyordu. Kolordu'nun içi akşamın alacakaranlığıyla dolmaya başlamıştı. Kurmay başkanının odasına girdiğinde onu alacakaranlık içinde bürosunun arkasında gölgelere boğulmuş, ufalmış, renksizleşmiş, çok düşünceli buldu. Teğmen Seyfettin gözleri kalın perdeleri yarı kapalı pencerelerden süzülen donuk aydınlığa alışınca başkanın yüzünü daha iyi seçebildi. Halis Bey'in yüzünde sert bir kumandanınkinden çok şefkate benzer tatlı bir anlam vardı. Genç Teğmen'e öyle geldi ki sanki kurmay başkanı kendisine acıyordu. Halis Bey'in zeki bakışları onun üzerinde bir kurbana bakar gibi acıyarak geziniyor gibiydi. Seyfettin Bey'e öyle geldi ki kurmay başkanı kendisine çok önemli ve oranda tehlikeli, o oranda da şerefli bir görev verecekti. Yalnız bu görev 23 yaşında tecrübesiz bir teğmene verilmeyecek önemdeydi. Demek ki kadro eksikliğinden çok önemli bir görevi yapıp yapamayacağını hesaplamadan kendisine vereceklerdi. Kurmay başkanının yumuşak durumundan bu açıkça anlaşılıyordu. Halis Bey ömrünün en ağır yargılarından birini veren bir ağır ceza reisine benziyordu. Seyfettin, oğlum dedi. Şimdi size bir emir vereceğim. Bu emir her askere bütün askerlik hayatınca verilmeyen ağır bir vazifedir. Siz de bugüne kadar böyle bir emirle karşılaşmamışsınızdır. Memleketin bizden beklediği çok mühim. Hayati vazifeler önünde bulunuyoruz. Size vereceğim bu zarfın içerisinde yapacağınız vazife tafsilatı ile yazılıdır. Bir şartla ki zarfın evvela üzerine okuyacak ve sonra en samimi arkadaşlarınıza dahi vazife aldığınızdan katiyen bahsetmeden vazifenin icrasına koşacaksınız. Ne paramızın ne de tahsisatımızın olmadığını ve bu itibarla da size harcırah veremeyeceğimizi ve bu mukaddes yurt vazifelerini hasbi olarak yapacağınızı üzülerek bildiriyorum. Sadece bu vazife esnasında ekmeğinizi temin etmek üzere kolordu kumandanımız size ancak 5 lira tedarik edebildi. Bunu lütfen hoş görerek kabul ediniz. Söyleyecek başka bir kelimem yoktur. Size vazifenizde muvaffakiyetler diler, vazifenin ehemmiyeti dolayısıyla da çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim yavrum. Yolunuz açık olsun. Teğmen Seyfettin Halis Bey'in çok şey anlatan sözleri karşısında ne diyeceğini şaşırmıştı. Sanki dili tutulmuştu. Halis Bey'in kendisine uzattığı kapalı zarfla 5 lirayı alıp cebine yerleştirdikten sonra çakı gibi sert bir dönüş yaparak odadan çıktı. Halis Bey gözlerindeki yumuşacık anlamla onu kapıdan uğurladı. Seyfettin Bey meraktan çatlayacak duruma gelmişti. Issız bir yere kapağı atıp hemen zarfı açmak uğruna delice bir sabırsızlığa tutulmuştu. Hemen atına atlayarak ünlü kuyulu kahvenin yolunu tuttu. Atını bir yana iliştirerek kahveye girdi. Kuytu bir köşeye çekilerek bir çay ısmarladı. Sonra çevresine bir göz gezdirerek önemsiz bir kağıt parçası çıkarıyormuş izlemini yaratmaya çalışarak cebinden zarfı çıkardı. Üzerini dikkatle gözden geçirdi. Mühür mumu ile kapatılmış olan orta büyüklükteki zarfın üzerinde şu tümceler yazılıydı. 16 Eylül Şafak'la beraber Ankara'dan hareket edilecek. Çankırı Boğazı yoluyla 20 kilometre kat edilecek ve 20 kilometreye rastlayan değirmenler mevkiinde zarf açılarak vazifeler okunacaktır. Zarfın daha evvel açılması yasaktır. Genç Teğmen keşke bu satırları okumasaydı. Şimdi merakı eskisinden kat kat aşkındı. Gerçekten de kısa askerlik yaşayışında böyle bir buyruk ne almış ne de işitmişti. Hiçbir arkadaşının da böyle bir buyrukla karşılaştığını sanmıyordu. Kafasında binbir ateşli belki dolaşırken yerinden fırladı. Atına atladığı gibi evinin yolunu tuttu. 16 Eylül sabahı tanyeri atarken yola düzülecekti. Hemen yol hazırlığına başladı. Geceyi kışlada uykusuz ve hazırlıkla geçirdikten sonra puslu güz sabahının içinde karşı dağlar ve Ankara Kalesi henüz kapkara bir duman yığını gibi yükselirken kuzeye doğru giden Çankırı yoluna düştü. Arkasında iki ağır makinalı tüfekle gereçlenmiş bir süvari takımı geliyordu. Seyfettin Bey gece takımını gizlice hazırlamış, sabahleyin Erat'ın kalk borusu çalmadan takımıyla bir gölge gibi kışladan çıkmış, meraklı serüvenine doğru ilerlemeye başlamıştı. Yola çıkacağını hiçbir arkadaşının ruhu bile duymamıştı. Çankırı Boğazı'ndan oldukça serin bir yayla esintisi geliyordu. Yürüyüş kolları her şeyden habersiz ilerliyordu. İçinde tehlike engerekleri kıvranan bir merakın verdiği kaygı Teğmen Seyfettin Bey'i çok tetikte bulunduruyordu. Takımın tehlikeli bir bölgeye doğru yol aldığı belliydi, bunu biliyordu. O bu takımıyla bu yaz epeyce civcivli günler geçirmiş, dağ taş gezmiş dolaşmıştı. Artık büsbütün ihtilalin karşısında işler yapmaya, dolaplar çevirmeye çalışan Ankara valisinin izlenişinde bulunmuş, Kuvayi Milliye'nin karşısında yer alan kimi köyler ve bucaklardaki tehlikeli elebaşıları yakalayıp kolorduya teslim etmişti. Bunlar da kendine göre birer görevdi. Nedir ki bu keski görevin biçimi hiç de onlara benzemiyordu. O zaman insan nereye gideceğini, ne yapacağını, kimi yakalayıp getireceğini, kime kurşun atıp kime atmayacağını biliyordu. Bu bilinmeyene gidiş yürekli bir asker olduğu halde onun ruhunu bir zemberek gibi sonuna dek germekten uzak kalmıyordu. Seyfettin Bey kıtası ile gerekli yolu kestirdikten sonra akarsular ve değirmen gürültüsüyle dolu bir ağaçlıkta mola emrini verdi. Tatlı, gevşeklik veren bir güz güneşi ince bulut tabakalarının arasından süzülerek boş ve geniş topraklara iniyor, kuytularda son yağmurdan sonra açmış utangaç güz çiçekleri yaşama hevesli varlıklarıyla gözden kaçmıyorlardı. Dere boylarındaki sisler yavaş yavaş yükselmiş uzak dağların demir renkli görünüşü insanı geziye çağıran bir yumuşak yüz almaya başlamıştı. Seyfettin Bey Erat'tan, katırlardan ve atlardan biraz ötede bir ağaç altına sığındı. Değirmen oluğundan köpürerek bir sürü ak güvercin gibi aşağıdaki yeşil çimenlere dökülen suların gürültüsü bile genç teğmene romantik bir gençlik güzelliği yaratmaktan uzaktı. Bütün aklı cebinde saatli bir bomba gibi kurulmuş bekleyen zarfta idi. Ağacın altına oturur oturmaz bir atmaca gibi zarfa atıldı. Bunu sıtmalı parmaklarıyla birkaç saniyede yırtıp açtı. Zarfın içinden iki büyük eseri cedit kağıdı çıktı. Bu kağıtlardan birinde Seyfettin Bey'e görevini ayrıntılarıyla bildiren kolordu emri, öbüründe de uzunca bir mektubun sureti vardı. İlk önce bir bardak su içercesine kolordu buyruğunu okudu. Bu buyruğun özeti şuydu. Kolordu kumandanlığınca Kastamonu'ya Kuvayi Milliye'mizin örgütlenmesi uğruna görevli olarak gönderilen Albay Osman Bey'e karşı padişah yanlısı olan Kastamonu valisi, jandarma kumandanı ve posta telgraf baş müdürünün kışkırtma ve aldatmaları üzerine Ankara'ya ve kolordunun buyruklarına isyan eden Kastamonu piyade alayınca Osman Bey tutuklanmış ve Ankara ile haberleşme kesilmiştir. Çabucak Kastamonu'ya giderek vali ile jandarma kumandanı ve telgraf müdürünü tutuklayacak ve Osman Bey'i hapisten kurtararak kendisinin görevine yeniden başlamasını sağlayacak ve Osman Bey'in de muvafakatını alarak tutukluları koruyarak Ankara'ya getireceksiniz. Kastamonu'ya buyruğu okuduktan sonra gideceksiniz ve mutlaka Çerkeş üzerinden yürüyeceksiniz. Yollarda ve konakladığınız yerlerde öz görevinizi saklayacak, halka ve köylülere savaş kaçağı askerlerin eşkıyalık yaptıklarından halkın yakındığını ve kolordu buyruğu ile bu eşkıyayı kovalamaya çıktığınızı yayacaksınız. Kalacağınız köy ve kasabalarda ve uygun bulacağınız yerlerde sureti ekli olan veliahtın padişaha verdiği ve memleketin karışıklık içindeki bugünkü durumunu ve yurdun bütününün düşmanlarımızca işgal edildiğini, yurdun kurtulması uğruna mutlaka ulusal bir ayaklanmanın gerektiğini bildiren mektubunu da köylülere okuyarak onların da ulusal davranışlara katılmalarını sağlayacaksınız. Seyfettin Bey bu buyruğu okurken ne büyük tehlikelerin kendini beklediğini duyuyor ve tüyleri ürperiyordu. Bir piyade alayı Ankara'ya karşı ayaklanmıştı. Sonra bu yalnız başına da değildi. Vilayetin en önemli amirini de yedeklemişti. Bu dış görünüşüyle koskoca bir güçtü. Bunlar padişahın görevlileri sayıldığından hak da çoğunluğuyla bunların safındaydı. İşte o topuyla tüfeğiyle bir alay askeri yığınla jandarması, padişahçı ve halifeci yüz binlerce halkıyla bir şehre karşı şu iki ağır makineli tüfeği, yüreğindeki yurt sevgisi, askerlik gururu ve şerefiyle ve bir de 23 yaşıyla yürüyecek ve bütün bu kocaman düşman gövdeyi Kuvayi Milliyeci Ankara'nın yolu üzerinden bir kenara itecek ya da saf dışı edecekti. Bu da ancak bir mucizeyle yapılacak bir işti. Kim bilir, belki de Kastamonu'ya varıncaya dek böyle bir mucize de baş gösterir, o da utanç duymadan görevini yaparak ele geçirdiği yırtıcı kuşlarla Ankara'ya dönerdi. Teğmen Seyfettin Kolordu Kurmay Başkanı Halis Bey'in çatık kaşlarının altından kaygılı bakışlarıyla kendisini uzun uzun süzmesinin nedenlerini şimdi daha iyi anlıyordu. Bunun üzerine gençlik ateşinin kırbaçladığı ölçüsüz bir gurur, bütün tehlikelere ve kaygulara yüksek sesle meydan okuyarak benliğini sardı. Tarihi işler yaratan büyük insanların duyabileceği sonsuz bir zevkle kendinden geçti. Artık padişah da onun her türlü celladı da göğsünü delecek yağlı kurşunlarda, dar ağaçları da ona vız geliyordu. Bu güzel yurdun başında ekşiyen ejderha da olsa üstüne yürüyecek ve onları sürüp sınırların ötesine atacaktı. Genç yüreklerin o arslan romantizmi damarlarından geçen her damla kanı ateşlemişti. Kendisini tepeden tırnağa mutluluk olarak duyuyordu. O bu derin ve çılgınca zevkin hayali içinde kendisinden geçmiş, buyrukları yeniden yeniye okumaktayken kulaklarını tırmalayan bir sesle kendine gelerek silkindi. Onu bu tatlı düşten uyandıran takım çavuşunun öfkeli öfkeli baktı. Takım çavuşu uzaklarda karararak derinleşen boğazı parmağıyla göstererek. Kumandanım dedi. Ankara'dan bize doğru bir süvari kıtası geliyor. Bakın hele. Baktı. Gerçekten de uzaktan bir atlı yürüyüş kolu zorlu bir yürüyüşle üstlerine geliyordu. Bunlar Ankara yönünden geldiklerine göre düşman olmadıkları belliydi. Onları besleyip kim olduklarını ve nereden gelip nereye gittiklerini öğrenmeden yola çıkmak istemedi. Yarım saat sonra atlı kıtası değirmen başındaydı. Bu onların alayının ikinci bölüğüydü. Bölük kumandanı da arkadaşı Manastırlı Üsteğmen Atabey'di. Seyfettin Bey şaşırmıştı. Duran takımın kumandanı doğruca onun yanına geldi. Onun elinde de kendisine verilen mühürlü zarfın başka bir benzeri vardı. Sen de mi bu biçimde görev aldın? Demek beraberiz, dedi. Zarfı Seyfettin Bey'in yanında yırttı. İçinden Seyfettin Bey'e verilen buyrukların benzeri çıktı. İki arkadaş baş başa vererek buyrukları birlikte okudu. İki genç subay tehlikenin gözüne birlikte yürümeyi kararlaştırdılar. Kıtalarına yürüyüş emri verdiler ve Çerkeş üzerinden Kastamonu üzerine yürüdüler. Seyfettin Bey'in ağır makinalı tüfek takımıyla Atabey'in süvari bölüğü epeyce önemli ve kendine güvenen bir güç olarak Kastamonu'ya doğru hızla ilerlediler. Ankara sınırındaki Ravlı köyünün dolaylarına vardıklarında güneş batmış, karanlık çökmeye başlamıştı. Köyün dışında bir ordugah kuran subaylar hem askere parayla ufak bir akşam yemeği yaratmak hem de ellerindeki padişaha akıl veren Veliaht Abdülmecit Efendi'nin ünlü mektubunu halka okumak üzere köye girdiler. Yatsı vaktiydi. Köy ağası, imam, muhtar ve kimi köylüler iki genç subayın çevresini alarak dünyanın yeni gidişatından en yeni haberleri almak üzere kulak kesildiler. Mustafa Kemal'den, damat Ferit'ten, İngilizlerden, Rumlardan, Ermenilerden söz eden iki subay epeyce ilgi topladılar. Bundan yüreklenen ve güzel bir kuvayi milliye propagandası yapmanın sırası geldiğini anlayan subaylar birbirinin gözlerine baktılar ve Atabey meşin emir çantasından çıkardığı tehlikeli mektubu yavaş yavaş tane tane okuma ve dinleyicilerin yüzlerini rafın üzerinde yanan zayıf bir gaz lambasının aydınlığında dikkatle kontrol etmeye başladı. Bu sırada ağa başta olarak köylüler birbirlerine bakıyor, gözleriyle birbirlerine bir şeyler danışıyorlardı. Sonra durmadan imama bakmaya başladılar. İmam yavaş yavaş dikiliyor, sakalını sıvazlıyor ve kavgacı bir horoz gibi boynu gittikçe geriliyor, çatık kaşlarının altında yıldırım saçmaya başlayan bakışlarını hem iki genç subayın hem de dinleyenlerin üzerinde gezdirmeye başlıyordu. Seyfettin Bey de Atabey de bir şeyler sezinliyorlarsa da kabadayılığa bal sürerek okumayı yarıda kesmek istemiyorlardı. İmam en sonra dayanamadı. Zabit efendiler, dedi. Siz padişah düşmanısınız. Bu mektup uydurmadır. Bunu köylünün zihinlerini bulandırmak için okuyorsunuz. Sizin İstanbul'da padişahın mahkemesinde asılmanız gerek. Sizler zındıksınız. Halifemiz efendimize karşı geliyorsunuz. Bu alarm çanı oldu. Odayı dolduran bütün köylüler ayağa fırladı ve genç subayların üstüne atıldı. Yumruk, tokat, sille, bağırışmalar, çağrışmalar ortalığı bir dövüş meydanına döndürmüştü. En sonra dışarı fırlayabilen genç subaylar çevrelerinin eli sopalı, kazmalı, kürekli başka köylülerle çevrildiğini görünce durumun çok nazik olduğunu anladılar. Harman yerinde kurulan ordugahtaki askerlere bir parola ile durumu bildirmek ve Erat'ı silah başı edip köye saldırtmak üzere Seyfettin Bey tabancasıyla iki el ateş etti. Biraz sonra köy kuşatılmış ve makineli tüfeklerin namluları köye karşı çevrilmiş ve silahlı erler köy odasını kuşatan köylüleri çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Atabey muhtara, "Bana bak muhtar," dedi. Köylülerine uslu uslu oturmalarını, işlerinden, güçlerinden başka bir şeye burunlarını sokmamalarını salık ver. Türk ordusunun subaylarına karşı ne biçim davranacaklarını da öğrensinler. Haydi şimdi Allah'a ısmarladık. Fakat köyünüzden size küskün ve kalbimiz kırık olarak gidiyoruz. Sen de İmam Efendi, köylülerini şaşırtmamaya çalış. Şimdilik sizleri affederek buradan uzaklaşıyoruz. Fakat Ravlı köyü ölünceye dek şu askerler ve bizler üzerinde çok acı izler bırakacaktır. İki genç subay epeyce hırpalanmıştı. Üstlerini başlarını düzelterek harman yerindeki karargaha doğru yürüdüler. Kuvayi milliyeciliğin güçlüğü padişahın ve İngilizlerin karşısında değil de Türk köylüsünün karşısında daha iyi anlaşılıyordu. Yaş, kıdem ve tecrübece Seyfettin Bey'den üstün olan Atabey doğal olarak iki kıtanın da kumandanı sayılırdı. Atlarının üzerinde yan yana gidiyor, bir yandan da yapılacak işleri en ince ayrıntılarına dek düşünüyor ve alınacak tedbirler üzerinde görüşüyorlardı. Atabey, vazifemizin icrası sahasına girdik. Ya olumlu ya olumsuz bir şeyler yapmak zorundayız. Şehir ve şehirdeki son durum üzerinde hiçbir bilgi alamadık. Bu bizi korkutan derin sessizliğin altında gizlenmiş önemli bir sır olduğu meydandadır. Alay Ankara'ya karşı ayaklandığına göre tutuklayacağımız vali ve jandarma kumandanı ile beraberdir. Osman Bey de ya öldürülmüş ya da İstanbul'a gönderilmiştir. Bizim görevimiz de bu adamları yakalamaktır. Bunu yapmak için de alayla çarpışacağız. Alay bize göre büyük bir kuvvettir. Yalnız belki makineli tüfekleri yoktur. Aynı zamanda hareket gücü yoktur. Piyadedir. Biz sayıca az olmamıza karşın süvariyiz, hareket gücümüz çoktur. Hem de makineli tüfeklerimiz vardır. Şu halde şehre atlı bir baskın yaparız. Karşılaşacağımız asilerle çarpışırız. Çok üstün gücün saldırısına uğrarsak bir arazi kesiminde tutunur ve Ankara'ya haber gönderir. Daha çok kuvvet isteriz. Eğer karşı koyma zayıf olursa bu direnmeyi kırar ve şehri işgal ederiz. Şu halde ilk önce bir keşif yaparak durum üzerinde bilgi almak gerekir. Siz şimdi seçme atlılardan, usta er ve onbaşılardan 12 kişilik bir keşif kolu ayırırsınız ve şehre 4 nalla dalarsınız. Karşı koymaya ve ateşe uğrarsanız keşif kolu çarpışması yaparak ivedi bana bir rapor yetiştirirsiniz. Eğer karşı koyma olmazsa 4 nalla şehrin bir başından girer, öbür başından çıkar, böylece de durumu öğrenir, yakalayacağınız bir iki şehirliyi de atların tertipçisine alarak şehri dışarıdan dolaşıp yine buraya bize gelirsiniz. Bu adamlardan ve sizin gördüklerinizden bilgi edinerek harekete geçeriz. Ben şimdilik bu sırtlarda makineli tüfeklerle süvari bölüğünü mevziye sokarak şehre ateş açacak biçimde tertibat alıp senden haber bekleyeceğim. Hemen süratle harekete geç, keşfini yap kardeşim. Kardeşçe, dostça olsa da bu bir buyruk sayılmalıydı. Seyfettin Bey onu kumandan olarak tanımak zorundaydı. Bu çok olağan bir askerlik gereğiydi. Hemen keşif kolunu en seçkin erler ve onbaşılardan seçiverdi. Onları karşısına dikerek Kastamonu'ya neden geldiklerini, şu sırada ne yapacaklarını inceden inceye anlattı. Bu işte olup bittikten sonra Atabey'in yanına giden Seyfettin Bey, ''Hazırız kumandanım.'' dedi. Atabey'in gözleri yaş içindeydi. Seyfettin Bey baktı, dün akşam Halis Bey kendisine nasıl bir kurbağana bakar gibi bakmışsa, şimdi Üsteğmen Ata da kendisine benzeri bakışlarla bakıyor, üstelik de ağlıyordu. Bir ağıt söyler gibi, ''Kardeşim, Seyfettin'' dedi, ''bu görevin çok tehlikelidir. İsyan eden alay belli ki bizden bir hayli baş yiyecektir. Yakalanmamaya çalış, kurşunla ölmek bir mutluluktur, yakalanıp asılmak çok fecidir. Buna göre davran kardeşim. Gel bir kez de helalleşelim. Askerlerden uzakça bir ağaç altında böyle içten, dostça ve sıcakça son kez görüşür gibi görüşüp helalleştiler. İkisi de sarsılmıştı. Seyfettin Bey hemen heyecanını elden geldiğince gizlemeye çalışarak keşif kolunun yoluna koştu. Atına atladı, kılıcını çekti, erlere de kılıç çektirdi. Sonra atını dolu dizgin şehre doğru sürdü. Üsteğmen Ata onların sarı bir toz bulutu içinde uzaklaşışlarını gözleri yaş içinde bir süre seyretti. Sonra keşif kolu gözden yitince o da düşündüğü tertibatı almak üzere davrandı. Seyfettin Bey'le atlıları ellerinden parlayan yalın kılıçlarıyla Kastamonu'ya daldılar. İki yanında tahta evlerin sıralandığı dar bir sokağa girdiler. Nalların taşlarda çıkardığı sert gürültüler bütün geceyi belki de uyanık geçirmiş olan mahalle halkını yerinden uğrattı. Bu neyin nesidir diye kapıları, pencereleri hızla açıp büyük bir merakla başını dışarı uzatan halk, Kuvayi Milliyecileri ve ellerindeki yalın kılıçları görünce korkudan gözleri büyüyerek kapı ve pencerelerini yine hızla kapayıp evlerine çekiliyorlardı. Kadınların, erkeklerin böyle büyümüş gözlerle kendilerine bakarak içeri çekilmeleri, Kuvayi Milliyecilere kendilerine düşman bir şehre girdikleri kanısını veriyor, üzülüyorlardı. Yalnız çokça üzülecek zamanları da yoktu. Kendileri de şu sırada sonunun nasıl geleceği bilinmeyen çok tehlikeli ve korkulu bir serüvenin ortasındaydılar. 18. ayrımın sonu sayfa 297.